Sevgi Öğretmeni 8. Fısıh Ziyareti. Yahudiler 12. yaşı çocukluğun bitip gençliğin başladığı yaş olarak kabul ediyorlardı. Bu yılın bitiminde erkek İbrani çocuklar Yasa'nın ve Tanrı'nın oğlu olarak çağrılırdı. Ona özel dini eğitim fırsatları verilir ve onun kutsal bayram ve yortulara katılması beklenirdi. İsa bu geleneğe göre çocukluğunda fısıh bayramı için Kudüs'e gitti. Tüm dindar İsrailliler gibi Yusuf ve Meryem de fısıha katılmak için her yıl Kudüs'e giderlerdi ve İsa'nın yaşı dolduğunda onu da yanlarında götürdüler. Her yıl kutlanan ve tüm İsraillerin Kudüs'te Allah'ın huzurunda görünmeleri emredilen üç bayram vardı. Fısıh, Pentikost ve Çardak Bayramı. En fazla katılım Fısıh Bayramı'nda gerçekleşiyordu. Yahudilerin dağıldığı tüm ülkelerden birçok kişi oraya akın ediyordu. Filistin'in dört bir yanından ibadet etmek için birçok insan geliyordu. Celile yolculuğu birkaç gün sürüyordu. Yolcular birbirlerine eşlik etmek ve kendilerini korumak için büyük gruplar halinde birleşiyorlardı. Kadınlar ve yaşlılar sarp ve kayalıklı yollarda eşeğe ya da öküze binerek geliyorlardı. Daha güçlü olanlar ve gençler yolculuğu yaya olarak yapıyorlardı. Fısıh zamanı Mart ayının sonuna ya da Nisan ayının başlangıcına rastlıyordu. Ülkenin tümü çiçeklerle bezeniyor ve kuş cıvıltılarıyla doluyordu. Tüm yol boyunca İsrail'in tarihini hatırlatan izler vardı. Anne ve babalar çocuklarına Allah'ın kendi halkı için eski çağlarda yaptığı mucizeleri anlatıyorlardı. Yolculuklarını müzikle ve şarkılarla renklendiriyorlar ve sonunda Kudüs'ün kuleleri göründüğünde herkes hep bir ağızdan sevinçle şu ezgiyi söylüyordu. Ayaklarımız senin kapılarında duracaktır ey Kudüs! Surlarında esenlik, saraylarının içinde huzur egemen olsun. Fısıh bayramının kutlanması, İbrani ulusunun kölelikten kurtuluşuyla başladı. Mısır'daki tutsaklıklarının son gecesinde hiçbir kurtuluş umudu yokmuş gibi görünürken, Allah onlara çok yakında serbest bırakılacaklarını bildirerek bunun için hazırlanmalarını buyurdu. Firavun'u Mısırlılar üzerindeki son hükmü için uyardı ve İbranilere ailelerini kendi evlerinde bir araya getirmelerini emretti. Kurban edilen bir kuzunun kanını kapılarının üst eşiklerine sürerek onun etini kızartarak mayasız ekmek ve acı baharatla yiyeceklerdi. Ve onu şöyle yiyeceksiniz. Belleriniz kuşanmış, çarıklarınız ayaklarınızda ve değneğiniz elinizde olacak ve onu aceleyle yiyeceksiniz. O, Rabbin fısıhıdır. Gece yarısı olduğunda Mısırlıların ilk doğan tüm çocukları öldürüldü. Daha sonra kral İsrail'e şu mesajı gönderdi. Kalkın, hem siz hem de İsrailoğulları kavmimin içinden çıkın ve gidin, söylediğiniz gibi Rabbe tapının. İbraniler Mısır'dan bağımsız bir millet olarak çıktılar. Allah her yıl fısıha uyulmasını buyurdu ve şöyle dedi. Ve bir müddet sonra çocuklarınız, bu ibadet sizin için ne anlam taşıyor diye sorduklarında onlara şöyle söyleyin. Bu, Mısırlıları öldürdüğün zaman Mısır'daki İsrail'in çocuklarını kurtaran Rab bin Fısıh kurbanıdır. Böylece bu harikulade kurtuluşun hikayesi nesilden nesile defalarca kez anlatılacaktı. Fısıh'ı 7 günlük mayasız ekmek bayramı izledi. Bayramın ikinci gününde o yılki mahsulün ilk ürünleri ve bir deste arpa Rabbin önünde sunuldu. İsrail'in Mısır'dan kurtuluşu, Fısıh Bayramı'nın hatırlanmasını sağlayan somut bir kurtuluş dersiydi. Kurban edilen kuzu, mayasız ekmek ve mahsulün ilk ürünleri kurtarıcıyı temsil ediyordu. Bu bayrama uymak, Mesih'in zamanındaki birçok kişi için gerçek anlamını yitirmiş ve artık bir formalite haline gelmişti. Fakat bu, Allah'ın oğlu için ne büyük bir önem taşıyordu. Çocuk Mesih ilk defa tapmağa baktı. Beyaz cübbeleriyle kutsal görevlerini yerine getiren başkâhinleri gördü. Sunakta kanı akan kurbana baktı. Allah'ın önünde bir buhur bulutu inerken ibadet eden diğer insanlarla birlikte dua etmek için eğildi. Fısıh ibadetinin etkileyici ayinlerine tanık oldu. Gün geçtikçe bu ayinlerin anlamını daha iyi anlıyordu. İçinde yeni duygular uyanmaya başladı. Her hareket onun yaşamıyla bağlantılı gibi görünüyordu. Sessizlik içinde ve düşüncelerini yoğunlaştırarak büyük bir sorunun üzerinde çalışıyor gibi görünüyordu. Görevinin sırrı kurtarıcıya açılıyordu. Tapınakta gördüklerini derin bir şekilde düşünürken anne ve babasının yanında kalmadı. yalnız kalmak istedi. Fısıh ibadeti sona erdiğinde tapınakta bir süre daha kaldı ve fısıh için gelen diğerleri Kudüs'ten ayrıldığında o geride kaldı. Anne ve babası Kudüs'e yaptıkları ziyarette onun İsrail'deki büyük öğretmenlerle görüşmesini arzuluyorlardı. O, Allah'ın sözüne her bakımdan uyarken hahamların ayin ve usullerine riayet etmedi. Yusuf ve Meryem onu bilge hahamlara hürmet etmeye ve onların isteklerine daha fazla ilgi göstermeye yöneltmeyi umuyorlardı. Fakat kutsal bilgiler Mesih'e tapmakta Allah tarafından öğretildi. Mesih, Allah'tan aldığı bilgiyi insanlara iletmeye başlamıştı. O gün tapınak binasına bağlı bir bölüm, peygamberlerin okullarının tarzına göre kutsal bir okula dönüştürüldü. Burada bir araya gelen öğrencilerin başlarında hahamlar vardı ve çocuk İsa buraya geldi. Bu ciddi, ağırbaşlı ve bilge adamları yanına oturup onların verdiği dersleri dinledi. Öğrenmeye hevesli birisi gibi peygamberlikler ve Mesih'in gelişini işaret eden olaylarla ilgili olarak bu öğretmenlere sorular sordu. Mesih, kendisini Allah bilgisine susamış biri olarak tanıttı. Onun soruları, uzun süre gizlenen gerçekleri hatırlatıcı olmasının yanı sıra ruhun kurtuluşu için esas olan nitelikteydi. Her soru, onların ne kadar dar ve yüzeysel bir düşünce yapısına sahip olduklarını gösterirken onlara ilahi bir ders verdi ve zihinlerine her bakımdan gerçeğin düşüncesini aşıladı. Hahamlar, Mesih'in gelişinin Yahudi milletine getireceği harikulade yükselişten bahsettiler. Fakat İsa, Yeşaya'nın peygamberliğini temsil ediyordu ve Allah'ın kuzusunun acı çekmesini ve ölmesini işaret eden o yazıların anlamını onlara sordu. Bilgi öğretmenler ona sorular yönelttiler ve onun verdiği cevaplara şaşırdılar. Bir çocuğun ağırbaşlılığıyla onlara bilge insanların kavrayamadığı derin manayı vererek kutsal yazının sözlerini tekrarladı. Onun işaret ettiği gerçeğin izleri o günün dininde bir reformasyon oluşturabilirdi. Ruhsal konulara ilgi duyulabilirdi ve İsa görevine başladığında birçok kişi onu karşılamaya hazırlanabilirdi. Hahamlar, İsa'nın onların okullarında eğitim görmediğini biliyorlardı. Buna karşın o, peygamberlikleri onlardan çok daha iyi anlayabiliyordu. Bu zeki celileli çocuğun gelecek vaat ettiğini sezdiler. İsrail'de bir öğretmen olabilmesi için onu bir öğrenci olarak kazanmayı arzuladılar. Onun böylesine farklı düşüncelerinin onların kendi düşünce kalıplarında şekillendirilmesi gerektiğini hissederek onun eğitilmesi görevini üstlenmek istediler. İsa'nın sözleri onları daha önce hiç kimsenin etkilemediği kadar etkiledi. Allah, İsrail'deki bu liderleri aydınlatmak istiyordu ve bunun için onlara ulaşılabilecek tek aracıyı kullandı. Kibirli oldukları için başka bir kimseden ders almayı kabul etmek istemiyorlardı. Eğer İsa onlara ders vermek istiyor gibi görünmüş olsaydı, onu dinlemek bile istemezlerdi. Ona ders verdiklerini ya da en azından onun kutsal yazılar hakkındaki bilgilerini ölçtüklerini sanarak bu şekilde kendilerini avutuyorlardı. İsa'nın gençlik dolu mütevazılığı ve nezaketi onların ön yargılı davranışlarını engelledi. Farkında olmadan onların düşünceleri Allah'ın sözüne açıldı ve kutsal ruh onların kalplerine konuştu. Mesih'le ilgili beklentilerinin peygamberlik tarafından desteklenmediğini görmekten başka çareleri yoktu. Fakat kendi hırslarını coşturan teorilerinden vazgeçmek istemediler. Öğrettiklerini iddia ettikleri kutsal yazıları yanlış anladıklarını kabul etmek istemediler. Birbirlerine hep şu soruyu sordular: hiç öğrenim görmediği halde bu çocuk bu kadar çok bilgiyi nasıl edindi? Işık, karanlığın içinde parlar ve karanlık onu alt edememiştir. Bu arada Yusuf ve Meryem büyük sıkıntı ve şaşkınlık içindeydiler. Kudüs'ten ayrılırken İsa gözden kaybolmuştu ve onun geride kaldığını bilmiyorlardı. Ülke o zamanlar çok yoğun bir nüfusa sahipti ve Celile'den gelen kervanlar çok genişti. Onlar şehirden ayrılırken herkes çok telaşlıydı. Yolda arkadaşları ve yakınlarıyla yolculuk yapmalarının sevinciyle Yusuf ve Meryem'in dikkati dağılmıştı. Onun yokluğunu gece oluncaya dek fark etmediler. Mola vermek için durduklarında çocuklarının o yardımsever elinin yokluğunu hissettiler. Onun yolculuk yaptıkları insanlarla birlikte olduğunu sanarak telaşlanmadılar. Yaşı henüz küçük olmasına rağmen onların isteklerini önceden tahmin ederek her zaman yaptığı gibi gerektiğinde onlara yardım etmeye hazır olmasını bekleyen anne ve babasının ona olan güveni tamdı. Fakat şimdi korkuya kapıldılar. birlikte yolculuk yaptıkları grubun içinde baştan başa onu aradılar. Fakat onu burada aramaları faydasızdı. Bebekliğinde Herodes'in onu öldürmek istediğini hatırlayınca kalplerini korku dolu düşünceler sardı. Acı içinde kendilerini suçladılar. Kudüs'e geri dönerek onu aramayı sürdürdüler. Ertesi gün tapınakta ibadet eden insanların arasına karıştılar. Tanıdık bir ses onların dikkatini çekti. Yanılmış olamazlardı. Başka hiçbir kimsenin sesi onun o ciddi, samimi ve ezgi dolu sesine benzemiyordu. Hahamların okulunda İsa'yı buldular. Sevinmelerine rağmen onu kaybetmekten dolayı duydukları endişe ve üzüntüyü gizleyemediler. Onu bulduklarında annesi, "Oğlum, bize bunu niye yaptın? Babam ve ben seni kaygı içinde arayıp durduk," dedi.
İsa, "Beni nasıl arar durursunuz? Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz?" diye cevap verdi. Ne var ki onlar bu sözle onun ne demek istediğini anlamadılar. İsa bu sözleriyle kutsal babasının evinde olduğunu işaret etmişti. Onun yüzünde onları şaşırtan bir ışık vardı. İlahilik insanlığın içinde parlıyordu. Onu tapınakta bulunca onunla hahamlar arasında geçen konuşmaları dinlediler. Ve onun sorduğu sorulara ve verdiği cevaplara şaştılar. Onun sözleri hiçbir zaman unutulmayacak bir düşünce zincirini başlattı. Ve İsa'nın onlara sorduğu şu sorudan alınacak bir ders vardı. Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? Mesih, gerçekleştirmek için dünyaya geldiği işe kendisini adadı. Fakat Yusuf ve Meryem kendi görevlerini ihmal etmişlerdi. Allah onlara kendi oğlunu vererek en büyük onuru gösterdi. Kutsal melekler İsa'nın hayatını koruması için Yusuf'un hareketlerini yönlendirmişlerdi. Fakat bütün bir gün boyunca bir an bile unutmamaları gereken İsa'yı gözden kaybettiler. Onu kaybetmekten dolayı duydukları korkuları dindiğinde suçu kendilerinde aramak yerine onun üzerine attılar. Yusuf ve Meryem'in onu kendi çocukları olarak görmeleri gayet doğaldı. Çünkü o her gün onlarla birlikteydi. Onun hayatı her bakımdan diğer çocuklarınki gibiydi. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunun farkına varmaları onlar için zordu. Kurtarıcının varlığında kendilerine verilen kutsamanın farkına varamamanın tehlikesi içindeydiler. Ondan ayrı kaldıkları zaman duydukları üzüntü ve onun sözlerindeki nazik sitem sorumluluklarının kutsallığıyla onları etkilemek içindi. Annesine verdiği cevapta ilk kez kendisinin Allah'la olan ilişkisini anladığını gösterdi. Onun doğumundan önce melek Meryem'e şöyle dedi. O büyük olacak ve kendisine en yüce olanın oğlu denilecek. Rab Allah ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek ve egemenliğinin sonu gelmeyecek. Meryem bu sözleri yüreğinde sakladı. Buna karşın o, çocuğunun İsrail'in Mesih'i olacağına inanırken onun görevini anlayamadı. Onun sözlerini şimdi de anlamıyordu. Fakat onun Yusuf'la kan bağının bulunmadığını ve kendisinin Tanrı'nın oğlu olduğunu belirttiğini biliyordu. İsa, dünyevi anne ve babasıyla her zaman iyi ilişkiler içindeydi. Onlarla birlikte Kudüs'ten eve döndü ve onlara günlük hayatlarında ve iş hayatında yardımcı oldu. Görevine başlayacağı zamanı sadakatle bekleyerek üstleneceği görevin sırrını kendi kalbinde sakladı. Kendisinin Tanrı'nın oğlu olduğunu fark ettikten sonra 18 yıl boyunca onu Nasıra'daki eve bağlayan bağı kabul etti ve bir oğlun, bir kardeşin, bir arkadaşın ve bir ülke vatandaşının yapması gereken görevleri eksiksiz yerine getirdi. Görevi tapmakta kendisine açıldığında İsa, kalabalık insan gruplarıyla bir araya gelmekten kaçındı. Mesih, onun yaşamının sırrını bilenlerle Kudüs'ten sessiz bir şekilde dönmeyi istedi. Allah, fısıh ibadetiyle halkını dünyasal şeylerle ilgilenmekten uzaklaşmaya çağırmayı ve onlara İsrail halkının Mısır'dan kurtuluşundaki harikulade olayı hatırlatmayı istiyordu. Bu kurtuluşla onların günahtan kurtulma umudu görmelerini arzuladı. Kurban edilen kuzunun kanının İsrail'in evlerini koruduğu gibi Mesih'in kanı da onları koruyacaktı. Onlar İsa vasıtasıyla sadece iman ederek onun hayatını örnek alarak kendi hayatlarını düzelttiklerinde kurtulabilirlerdi. Simgesel ibadetleri sadece kişisel kurtarıcıları olarak kendilerini İsa'ya yönelttiği zaman onlar için değer taşıyordu. Allah onların İsa'nın hizmetiyle ilgili olarak dua dolu bir çalışma ve düşünmeye yöneltilmelerini arzuluyordu. Fakat kalabalık insan grupları Kudüs'ten ayrılırken yolculuk heyecanı ve sosyal ilişkileri onların zihinlerini boş yere meşgul etti ve dikkatlerini başka yönlere çekti. Ve tanık oldukları ibadet unutuldu. Kurtarıcı, birlikte yolculuk yaptığı kimselerin dikkatini çekmedi. Yusuf ve Meryem, Kudüs'ten İsa ile birlikte yalnız olarak dönerlerken, düşüncelerini acı çeken kurtarıcının peygamberliklerine çevirmeyi umuyorlardı. İsa, çarmıh üzerinde annesinin üzüntüsünü hafifletmeye çalıştı. Mesih şimdi annesini düşünüyordu. Meryem, onun son acısına tanık olacaktı. İsa, kılıç onun ruhunu delip geçtiğinde, buna dayanabilecek kadar güçlü olabilmesi için annesinin onun görevini anlamasını arzuluyordu. İsa 3 gün boyunca kendisinden ayrı kaldığında annesi onu kaygı içinde aramıştı. Böylece o, dünyanın günahları için kendi canını feda ettiğinde 3 gün süreyle yine kaybolacaktı. Dirilip mezardan çıktığında onun acısı ve kederi sevince dönüşecekti. Fakat İsa'nın düşüncelerini o an yönlendirmeye çalıştığı kutsal yazıları annesi anlamış olsaydı, onun ölümünden duyacağı acıya daha iyi dayanabilirdi. Eğer Yusuf ve Meryem düşüncelerini dua ve tapınma yoluyla Allah üzerinde yoğunlaştırsalardı, görevlerinin kutsallığının farkına varabilirler ve İsa'yı gözden kaybetmezlerdi. Onlar bir günlük ihmalle kurtarıcıyı kaybettiler. Fakat bu onların onu 3 gün boyunca kaygı içinde aramalarına sebep oldu. Bu bizimle de böyle olabilir. Boş ve kötü konuşmalarla ya da dua etmeyi ihmal ederek kurtarıcının varlığını bir gün biz de kaybedebiliriz. Onu bulmak ve kaybettiğimiz huzuru tekrar kazanmak için onu acı içinde günlerce aramamız gerekebilir. Birbirimizle olan ilişkilerimizde Mesih'i unutmamaya ve onun sürekli bizimle birlikte olduğunu göz önünde tutmaya özen göstermeliyiz. Bizim sonsuz yaşam umudumuz olan Mesih'i düşünmemize engel olan dünyevi şeylere kapıldığımızda kendimizi Mesih'ten ve göksel meleklerinden ayırmış oluruz. Bu kutsal varlıklar, kurtarıcının varlığının istenmediği ve onun yokluğunun fark edilmediği yerde kalamazlar. İsa'nın izinden gittiklerini iddia eden kimseler çoğu zaman bu yüzden cesaretlerini yitirirler. Birçok kişi dini ibadetlere katılır ve Allah'ın sözüyle dinçleşir ve huzur bulurlar. Fakat derin düşünmeyi ve duayı ihmal ederek kutsallıklarını kaybederler ve kendilerini bu kutsallığı almadan öncekinden bile yoksul bulurlar. Çoğu kez Allah'ın kendilerine sert davrandığını düşünürler. Fakat asıl hatanın kendilerinde olduğunu görmezler. Kendilerini İsa'dan ayırarak onun varlığının ışığını söndürmüşlerdir. Her gün İsa'nın hayatını inceleyerek düşünce dolu bir saat geçirmek bizim için faydalı olur. Onun hayatını her yönüyle incelemeli ve onun yaşadığı her olayı, özellikle en son yaşadığı olayları gözümüzde canlandırmalıyız. Onun bizim için yaptığı bu büyük fedakarlığı düşündüğümüzde ona olan güvenimiz daha da sağlamlaşacak ve sevgimiz artacaktır. Onun ruhu tarafından daha derin bir şekilde sarılmış olacağız. Eğer sonunda kurtarılacaksak çarmıhın önünde eğilmeyi ve pişmanlık dersini öğrenmeliyiz. Bir araya geldiğimizde birbirimiz için bereket kaynağı olabiliriz. Kendimizi Mesih'e adadığımızda en iyi düşüncelerimiz onunla olacaktır. Onun hakkında konuşmaktan sevinç duyacağız ve onun sevgisi hakkında birbirimizle konuşunca kalplerimiz ilahi etkilerle yumuşayacaktır. Onun karakterinin güzelliğine bakınca hepimiz yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu bölüm Luka 2, ayet 41 ila 51'e dayanmaktadır.